Ayrım 9. İçimizdeki Şeytan. Sabahattin Ali. Sayfa 81. 10. Saat henüz 4'tü. Konservatuvarın önüne gelince ne yapacağını şaşırdı. Kati olarak ne bir zaman ne de bir yer tayin etmiş değillerdi. Kapının önünde mi bekleyecekti, içeri girip soracak mıydı? Ne zaman, dersler bitince mi? Dersler ne zaman bitiyordu? Hep böyle küçük şeyler yüzünden üzülürüm diyerek kendi kendine söylenmek itiyadını ele aldı. Bayağı bir randevu alır gibi, falan saatte falan yerde buluşalım demeye dilim varmadı. Şimdi burada garip garip bekliyor ve içeri girip çıkanlara eğlence oluyorum. Halbuki insan yalnız esas meseleleri halletmek için kafasını yormalı ve teferruat kendiliğinden iyi bir şekilde halledilmelidir. Hayatta mantık olsa böyle olur. Acaba dünyada benim kadar manasız şeyler düşünen var mıdır? Bir de utanmadan akıllı geçiniyoruz. İçeri girmeye karar verdi. Merdiveni çıktıktan sonra oldukça geniş bir koridor geliyordu. Kulağına muhtelif aletlerin sesi çarptı. Kadınlı erkekli gruplar ellerinde keman kutuları ve notalarla çıkıyorlardı. Ömer bunlardan birine yaklaşarak, ''Talebeden Macide Hanım'ı arıyorum. Nerede bulunduğunu kime sorayım?'' dedi. Kızlar birbirlerine anlayışlı bir gülüşle baktılar. ''Hangi Macide?'' diye sordular ve uzun uzadıya tarif ettirip izahat aldıktan sonra tanımadıklarını söylediler ve uzaklaştılar. Ömer oralarda bir hademi aramaya koyuldu fakat bu sırada arkasındaki odalardan birinin kapısı açıldı ve o ensesinden biri çekiyormuş gibi geriye döndü. Genç kız çabuk adımlarla yanına kadar geldi ve ''Buralara mı çıktınız, çok aradınız mı? Sesinizi benzettim, galiba beni soruyordunuz.'' dedi. Ömer onun gözlerinin içine baktı, nereden olduğunu bilmediği bir cesaretle ve hiç tereddüt etmeden sordu. ''Beni bekliyordunuz değil mi?'' Genç kız onun bakışına bir müddet mukabele ettikten sonra dalgın bir tavırla başını salladı. Evet. Elini Ömer'e uzattı. Bir müddet öyle durdular. İkisinin de avuçları buz gibiydi. İkisinin ağzından aynı zamanda gidelim kelimesi çıktı. Merdivene doğru yürüdüler. Macide Ömer'in kolunu aynen sabahleyin tuttuğu yerden yakalamıştı. Bir basamak geride kaldığı halde onu bırakmıyordu. Sokakta bir müddet konuşmadan yürüdüler. Ömer sabahki manasız sükutun başlamasından korkarak mırıldandı. ''Size bir şeyler söyleyecektim.'' dedi. ''Evet.'' Pek de cesaret vermeyen gözlerle Ömer'e baktı. Delikanlının kumral saçları büsbütün alnına dökülerek gözlüğünün kenarlarına dokunuyordu. Bu haliyle küçük bir çocuk kadar şirin ve manalıydı. Gözlüğünün kiri camlı arkasında derine kaçmış gibi duran küçük gözleri hiç kımıldamıyordu. Macide başını çevirerek tekrarladı. Evet. Ömer bir an tereddüt ettikten sonra, ''Dün sabah ben vapurda sizin yanınıza gelirken teyzemi görmemiştim.'' dedi. Macide gözlerini buruşturarak ona baktı. Ne demek istediğini anlamamıştı. Ömer sordu. ''Size hepsini anlatayım mı? Hepsi dediğime bakmayın, pek uzun değil. Yalnız muhakkak söylemek istiyorum, hem şimdi. Başka zamana bırakırsam bu cesareti bulamayacağımdan korkuyorum. Niçin bu tereddütü uzatayım? Siz açık bir insana benziyorsunuz. Benimle oynamayacağınızdan eminim. İçimde beni şu anda anlayacağınıza dair bir his var. Sözlerim ne kadar çocuktur, ne kadar alelade olursa olsun, alelade şeyler kastetmediğimi sezeceksiniz.'' Bir türlü bitiremiyordu. Macide onun şişmanca yanaklarına, terli dudaklarına baktı. Genç adamın biraz kalın olan kumral kaşları alnına doğru yayılmış ve saçlarına karışmıştı. İçinde şiddetle ihtizaz eden, titreşen bir takım tellerin aksi gözlerine vurmuş gibi hummalı bakışları vardı. Genç kız şu karşısında duran insanın bu anda içinde olanları ortaya dökmek için nasıl yandığını ve nasıl her türlü yalandan uzak bulunduğunu anlıyordu. İnsanlara karşı ruhunu kaplayan buzun elinde olmayarak çözülmeye başladığını hissetti. Karşımıza her şeyiyle çırılçıplak serilen bir insanın üzerine yaptığı mukavemet edilmez tesir onu da yakalamıştı. Maskesini, gizli maksatlarını ve bütün rollerini bir an için bile olsa üzerinden atmış olan biriyle yan yana bulunmak ona cesaret ve emniyet veriyordu. Kendi içinde hapsettiği şeyler de dışarı fırlamak, nihayet bir insan kulağına çarpmak için kımıldamaya başlamıştı. Ruhundaki bu yeni hareket onda tatlı bir heyecan ve buna sebep olan insana karşı sarih, belirgin bir minnettarlık duyuyordu. Ömer'in söyleyeceklerini belki teker teker merak etmiyor fakat onun kafasında ve ruhunda olan şeyleri hiçbir maniaya çarptırmadan oraya döküşünü seyretmek için sabırsızlanıyordu. ''Benimle ne kadar açık konuşuyorsunuz?'' dedi. Macide bu sözle ne kastettiğini anlayamayan Ömer'in bir şey sormasına meydan vermeden devam etti. Benimle açık konuşmak isteyen, hatta sadece konuşmak isteyen ilk insan galiba sizsiniz. İçimden öyle geliyor ki bana fena şeyler söyleyemezsiniz. Neden devam etmiyorsunuz? Ömer, büyük bir tehlikeden kurtulan bir insan gibi ağzını açarak derin nefesler alıyor ve gülümsüyordu. Size fena şeyler söyleyebilir miyim? Sizi sevdiğimi, deli gibi, ölecekmiş gibi sevdiğimi söylemek fena mı bir şey mi? Şaşırmayın. İhtimal kulaklarınız böyle sözlere alışık değil. Fakat yalnız kulaklarınız. Kendinize itiraf etmeseniz bile ruhunuzun bu sözlerime yabancı olmadığını tasdik edeceksiniz. Bakın, bağırmıyorsunuz, yanımdan kaçmıyorsunuz. Yüzünüz nefret ifade etmiyor. Beni anlıyorsunuz. Sonuna kadar, en küçük noktasına, en gizli köşesine kadar ruhumu görüyorsunuz ve bunlar size yabancı gelmiyor, değil mi? Sizden cevap istediğim yok. Beni sadece dinlemenizi istiyorum. Daha dün gördüğünüz ve toptan 2 saat bile konuşmadığınız bir insanı dinlemenizi isterken ne yaptığımın farkındayım. Fakat bir ses bana mütemadiyen doğru yaptığımı fısıldıyor. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar açık olmamıştım. Buna cesaret edememiştim. Halbuki şimdi bütün mevcudiyetimi gözlerimi kapatarak size teslim edecek kadar büyük bir emniyet duyuyorum ve alay edeceğinizden, reddedeceğinizden korkmadan konuşuyorum. Bu emniyet, bu kanaat bana sizi ilk gördüğüm andan itibaren geldi. Demin ne demiştim? Vapurda yanınıza gelirken orada teyzemin oturduğunun farkında bile değildim. Sizi görmüş, sonra başka hiçbir şey görmez olmuştum. Sizi tanımıyordum, buna rağmen büyük bir emniyetle o kalabalığın içinde yanınıza kadar geldim. Size hitap etmek üzereydim, teyzem söze karıştı. Bunları anlatmaya bile lüzum yok. Zaten anlatmak istediğim bir şey var, bin bir şekilde sokup söylemek arzusuyla yandığım tek bir şey. O da sizi sevdiğim. Bunun dünyanın teşekkülünden beri kaç milyar defa tekrar edildiğini unutmuyorum. Fakat siz söyleyin, canlılığından başka bir şey kaybetmiş mi? Kainatta hiçbir mevcudun olamayacağı kadar taze ve olgun değil mi? Bu öyle bir kelime ki doğuyor ve doğuşuyla beraber kemali de içinde getiriyor. Sizi seviyorum, başka ne söyleyeyim? Siz de cevap vermeye kalkmayın. Bir insanın bütün varlığı ile karma karışık ruhu, esrarı çözülmemiş vücudu, arzuları, itiyatları, ihtirasları, hülasa her şeyiyle size teslim olması, size iltihak etmesi, katılması ne muazzam bir şeydir. Bunu tamamıyla anladığınızı biliyorum. Bunun karşısında lakayt kalamayacağınızı da biliyorum. Hiçbir insan seven bir insanın karşısında alakasız olamaz. Dünyanın bu en harikulade hadisesi karşısında kimse hareket ihtiyarına, davranış özgürlüğüne malik değildir. Buna hakkı yoktur. Nasıl muhtaç olduğumuz havayı istemem demeye, mekan içinde bir yer işgal etmekten vazgeçmeye kuvvetimiz yoksa, bize verilen bir aşkı almamaya da iktidarımız yoktur. Sizi seviyorum. Hem nasıl seviyorum ya Rabbi. Şu anda bir tarafımı kesseniz acı duymam. Sizin için herhangi bir şey yapmak istediğim zaman beni durduracak kuvvet tasavvur etmiyorum. Ölüm bile buna muktedir değildir. Bakın, etrafımızdan bir sürü insanlar geçiyor. Birçoğu da dönüp dönüp bize bakıyorlar. Daha doğrusu bana bakıyorlar. Hangisini isterseniz yakalar ve öldürürüm. O buna karşı koymak istese bile bunun bir aşk için lüzumlu olduğunu öğrenince kolları gevşeyecek, mukavemeti kırılacaktır. Bakın, nasıl siz de aynen benim gibi sarsılıyorsunuz. Hayatınızda böyle bir şeyin ilk defa olduğu muhakkak. Söyleyin bana, içinizde hiç yabancılık var mı? Bütün bunlar sizin için malum şeyler değil miymiş? Yalnız bu anda kafanızda bir örtü açılıyor ve ruhunuzun en zengin tarafları önünüze seriliyor. Hiç yanılmadan biliyorum ki siz de benim gibi şu anda bozuk kaldırımlar üzerinde yürümekte değilsiniz. Siz de vücudunuzun 50 veya 60 kilo ağırlığından kurtularak ilerliyorsunuz. Bakın, Beyazıt'a gelmişiz. Nasıl, ne kadar zamanda bunları bilmiyoruz. Zamanın olduğu yerde kaldığını ve bizi huşu içinde dinlediğini fark etmiyor musunuz? Elinizi bana verin. Nabzınız benimki kadar, belki daha hızlı atıyor. Bileğinizin terleri elimi yakıyor. Güzel göğsünüzün altındaki mini mini kalbinizi görüyorum. Şu anda yok oluversek herhangi bir teessür duyar mısınız? Hayattan ayrılmayı istemeyiz çünkü tatmin edilmemiş birçok arzularımız vardır. Fakat şu anda hiçbir istek bizi yere bağlamıyor. Ruhlarımızın dop dolu olduğunu hissetmiyor musunuz? Bileğiniz insanı çıldırtan bir teslimiyetle parmaklarımın arasında duruyor. Bütün vücudunuz ince dallardaki yapraklar gibi titriyor. Bana bu anı yaşattığınız için size minnettarım. Hayata, tesadüfe, beni dünyaya getirenlere, herkese, her şeye minnettarım. Artık evinize geldik, ben girmeyeceğim. Sizi tekrar görünceye kadar bu anları kafamda yaşamaya çalışacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki şehrin dışına çıkacak. Sabaha kadar koşar ve şafakla beraber buraya gelirim. Belki de burada duvarın dibinde oturur ve sizden etrafa yayılan havayı yakından koklamak isterim. Bana hiçbir şey söylemeden içeri girin. Sizin yanınızda bulunduğum her dakika beni baş döndürücü bir süratle daha büyük bir saadete doğru götürüyor. Artık korkuyorum. Saadetin bizi korkutacak kadar çok ve kesif olması nedir bilir misiniz? Şimdi şuracığa düşmekten korkuyorum. İçimde biriken hislerin birdenbire patlayarak beni zerreler halinde dağıtacağından korkuyorum. Allah'a ısmarladık. Yarın sabah sizi tekrar gelip alacağım. Allah'a ısmarladık. Ömer hummalı bir hasta gibi terlemişti. Macide'nin elini yakalayarak ağzına doğru götürdü fakat öpemeden tekrar aşağı indirdi. Gözleri Macide'nin yüzündeydi. Karşısındakini görmüyormuş gibi uzak bir bakışı vardı. Bir an böyle bekledi, sonra birdenbire arkasına dönerek çabuk adımlarla uzaklaştı ve sokağın köşesinde kayboldu. Macide iki ayak merdiveni yavaşça çıkarak kapıyı çaldı. Fatma'ya yorgun ve karnının tok olduğunu, hemen odasına gidip yatacağını söyledi. Sokak üstündeki küçük odası, ortalık kararmaya başladığı ve pencerenin önündeki lamba henüz yanmadığı için adam akıllı loştu. Geniş kız kolunun altındaki notaları bir iskemlenin üstüne bıraktıktan sonra küçük beyaz karyolasının kenarına oturdu. Yüzünü ellerinin arasına alarak düşünmeye, daha doğrusu hatırlamaya çalıştı. Nabzı hala hızlı atıyor, başı hala uğulduyordu. Kendini toparlayarak Ömer'in sözleri üzerinde düşünmek istedi. Aklına bunların bir kelimesi bile gelmiyor, buna mukabil dağınık kumral saçları, gözlüklerinin altında ateş parçaları gibi yanan ve parlayan gözleri, konuşurken fevkalade güzelleşen ağzı ve insanın ruhuna sert fakat tatlı bir rüzgar halinde yayılan sesiyle hep Ömer'i görüyordu. Çabuk adımlarla yanında gidiyor, elleriyle az, küçük fakat manalı ve mukavemeti kıran hareketler yapıyor ve konuşuyordu. O zamana kadar genç kızın hiç duymadığı bir sesle, hiç aklına getirmediği şeyleri söylüyordu. İşin asıl korkunç tarafı, genç adamın sözlerinin doğru olmasıydı. Şimdiye kadar Macide'nin hiç düşünmediği bu şeyler, Ömer tarafından söylendiği andan itibaren artık ona yabancı değildi. Evet, içinde bir takım örtüler kalkıyor ve bunların altından yeni ve insanı sarhoş eden şeyler çıkıyordu. Fakat onun sözleri doğru olmasa, kelimeleri manasız şekilde yan yana getirilmiş hecelerden ibaret olsa bile yine dayanılmayacak kadar tesirliydi. Bir damarını keserek kanını dışarı akıtan bir adam da ancak bu kadar içini verebilirdi. Bugün başından geçenlerin üzerinde düşünemeyeceğini, sakin hükümler veremeyeceğini anladı. Şu kadarını muhakkak biliyordu ki artık hayatının yeni bir devresi başlamıştır. Artık her şey çizilen muayyen yollarda yürümeyecektir. Bir şeyler olacak, ne yapabilirim diye mırıldandı. Fakat bu olacak bir şeylerden çekinmediğini, hatta aksine olarak ekseriya bir atı çok hızlı koştururken duyduğuna benzeyen korkuyla karışık müthiş bir heyecan hissettiğini hayretle kendine itiraf etti. Ne olacağı, nereye varacağı malum olmayan, hayatının artık bir mana almaya başladığını görüyordu. Bundan sonra kafası üzerinde düşünülecek şeyler bulmakta güçlük çekmeyecek, hisleri koparılmadan kuruyan meyveler gibi içinde buruşup kalmayacaktı. Sabahları kalktığı zaman, bugün de her gün gibi niçin uyandım, niçin bana kendimi unutturan uykum sürüp gitmedi demeyecek, sokaklarda yürürken ayakları isteksiz şekilde kaldırımlarda sürüklenmeyecekti. Bu Ömer ne biçim bir çocuktu, buna dair hiçbir şey bilmiyordu. Onu daha dün sabah görmüş, belki biraz süzmüş fakat üzerinde hiç düşünmemiş ve kimseye sormamıştı. Onun hareketlerini, sözlerini şimdi bir daha gözden geçirerek hükümler vermek isteyince aczini tekrar itirafa mecbur oldu. Ömer üzeri terlemiş dudaklarıyla ona tekrar yakıcı sözler söylemeye başladı ve kah titreyen, kah hükmeden sesiyle onu teslim olmaya mecbur etti. Yatağının üzerine elbiseleriyle uzandı. Gözlerini tahta oymalı tavana dikti ve bir müddet sonra uyuyakaldı. 9. ayrımın sonu, sayfa 87.